Ayrım 12.
İngilizler ağır adımlarla yaklaşıyorlardı. Yorgun oldukları belliydi. Giderek sayıları artıyordu. Hemen yakınımdaki askerleri buldum. Bunlar 20 kişilik bir topçu birliğiydi. Ateş etmelerini söyledim. Biz ancak tabur komutanımızın emriyle ateş ederiz dediler. Buna çok şaştım. Koştum, kendimi bir mezar çukuruna, ölülerin arasına attım. Daha sonra ne söyledim hatırlamıyorum ama ateş başladı. Aynı anda İngilizler de kendilerini yere attılar. H. Kanengisser. 9 Ağustos sabahı müttefikler bütün cephede hücuma geçtiler. Yeni aldığı görev yerine bütün geceyi at sırtında geçirerek sabaha karşı yorgun gelen Mustafa Kemal, birliklerine yarım saat içinde hazır olmalarını bildirdi ve İngilizler hedefleri olan tepelere varmadan yarım saat önce tepelerden saldırdı. Yabancı kaynaklar Türklerin İngilizleri bir silindir gibi ezdiğini yazarlar. Kısa sürede İngiliz birliklerinin pek çok subayı öldü, tugay ve tabur karargahları yok edildi, binlerce kayıp veren askerler darmadağınık kendilerini Suvla Ovası'na attılar. Güneş doğarken yatının güvertesinden savaşı izlemekte olan Hamilton'un gördükleri korkunçtu. Askerlerinin binlercesi tepelerden Suvla Ovası'na doğru kaçıyordu. Savaşın başlamasından bir saat sonra cephede tam bir çöküntü yaşanıyordu. H. Ulu Aslan. 19 Mayıs'ta Arıburnu'nda Türklere olan şimdi İngilizlerin başına gelmişti. İngiliz savaş muhabiri Ellis Ashmead Bartlett anılarında İngilizler yeniden çıkarma yaptılar ve tekrar mezar kazacaklar. Küçük bir kazanç için 18 bin kayıp verildi. Stopford'un hareketsizliğine ve eğitilmemiş amatör askerlere rağmen saldırılar devam ediyor demektedir. 11. Tümen'in 33. alayı destek için bu cepheye gönderilmişti. 10 Ağustos günü İngilizlerin anafartalar yönündeki saldırıları sürdü. Yeni gelen tümen komutanı General Lindley durumu ve savaş alanını bilmiyordu. Hamilton başarısızlığı görerek mevzilerin korunmasını emretti. Bir süre sonra da başarısız yaşlı komutanlar görevden alındı. Siperden baktığımda 10-15 metre önümde ellerini yukarıya kaldırmış birini gördüm. Onu hemen siperin içine almamız gerektiğini düşündüm ve diğer bir arkadaşla onu almaya gittik. Sanıyorum bu herkesin başına gelebilir. Benim de aklıma geldi. Ne yapıyordum? Başımıza geldiğinde ne hissedecektik? Hey delikanlı, makineli tüfeklerin karşısında niye dikiliyorsun? Yere uzanmış yatan bu askeri gördüğümde işte ömür boyu beklediğin an bu diye düşündüm. Gidip bir şey yapmayacaksan ne yapacaksın? Bu kritik anda hayatınızın hatasını yapabileceğinizi biliyorsunuz. Hiç kimse bilmiyor fakat siz biliyorsunuz. Başka seçeneğiniz yok. Zavallı Hori. Yerde yatan o delikanlıyı almak için gitmen gerek. Böyle de yaptım. Yolda yaralanmıştım. Tekrar 2,5 metre derinliğindeki siperin içine attım kendimi ve neredeyse bir süngünün üzerine düşüyordum. Şimdilik bu benim için her şeyin sonuydu. Başıma bir balyozla vurulmuş gibi oldu. Kolumdan yaralandığımı bir saat boyunca anlayamadım. Vurulmuştum. Bu arada Manchester'lıyı unuttuğumu kabul etmeliyim. Sipere atladım. Diğer arkadaşım yaralıyı sipere çekti. George Horwich. Hamilton bu cephede 25 bin kişi kaybetmiş olduğu halde ilk hedeflere bile varamamıştı. Yavaş yavaş kötümser olmaya başladı. Anılarında şöyle yazar. Dün gece rüyamda çok kötü şeyler gördüm. Çanakkale boğazında boğuluyordum. Bir el boğazımı sıkıyor, sular başıma doğru yükseliyordu. Hayatımda hiç böyle korkunç bir rüya görmedim. Sonra saatlerce Çanakkale'nin öldürücü bir kader olacağı düşüncesiyle oturdum. Burada uğursuz bir şeyler vardı. Sanki lanetlenmiştik. Müttefikler, Türklerin güçlerini ve dikkatlerini planlanan çıkarma bölgesi anafartalar Suvla koyundan uzaklaştırmak için önce bitişikteki Anzak cephesine yüklenmişlerdi. Ancak Yeni Zelanda ve Avustralya askerlerinden pek azı Jonk Bayırı'na varabilmiş, oradan tepenin öte yanındaki boğazı bir an için görebilmişler. İnsanlar etrafımda yere yıkılıyorlardı. Kendi memleketimden birlikte yaşadığımız, birlikte savaştığımız insanlar düşüyorlardı. Küçük yakın bir gruptuk, kardeş gibi. Fakat duramazdık. Düşenlere üzülecek vaktimiz de yoktu. Aldığımız emir ileriye gitmekti. Jonk Bayırı'nın tepesine kadar. Giderek daha fazla kişi düşmeye başladı. Yapayalnız kaldığımı fark edinceye kadar tepeye doğru koştum. Koşmaya başlayan 16 kişiden hayatta kalan tek bir kişi. Bombaların bizi yok etmemesini umarak bir sipere uzandım. Siper değil, taşlı toprakta ince bir yarık. Korkunç bir gündü, bir katliam. Başından sonuna bir trajedi. Dan Kurham. Yapabildiğimiz tek şey ağır yaralıların dilinin altına bir morfin tableti koymaktı. Taşınacak çok adam vardı. Sedyeciler yorgunluktan yere yıkılıyorlardı. Bazıları vuruldu. 1,5 mil uzaktaki sahile ulaşamadan. George Skerritt. Zaman geçtikçe biraz önce konuşmakta olduğunuz kişilerden cevap alamıyordunuz. Tam bir sessizlik. Karanlık çökünce yanımdaki arkadaşa, Charlie, şöyle veya böyle buradan çıkıyorum dedim. Charlie'nin bacağında bir şarapnel yarası vardı. Ben de ayağımdan vurulmuştum. Jonk bayırından aşağıya bir sel yatağı boyunca sürünmeye başladık. Bir şarapnel yağmuru altında. Yavaş yavaş sürünerek gece yarısına doğru geriye ulaştık. Yarama dökülen iodini hatırlıyorum. Acıdan saçlarımın dimdik olduğunu. Harvey Jones. Mustafa Kemal 10 Ağustos 1915 Jonk Bayırı hücumunu heyecan, duygu ve şiirsellik dolu anılarında şöyle anlatır. Gecenin perdeyi zalamı, karanlık, tamamen kalkmıştı. Artık hücum anıydı. Saatime baktım, 4:30'a geliyordu. Birkaç dakika sonra ortalık tamamen ağaracak ve düşman askerlerimizi görebilecekti. Düşmanın piyade, mitralyoz ateşi başlarsa ve kara ve deniz toplarının mermileri bu sıkı nizamda duran askerlerimiz üzerine bir defa patlarsa hücumun ademi imkanına şüphe etmiyordum. Hemen ileri koştum. Ondan sonra hücum safının önünde bir yere kadar gidildi ve orada kırbacımı havaya kaldırarak hücum işaretini verdim. Bütün askerler, zabitler artık her şeyi unutmuşlar, nazarlarını, kalplerini verilecek işarete merkuz, dikilmiş, bulunduruyorlardı. Süngüleri ve bir ayakları ileri uzatılmış olan askerlerimiz ve onların önünde tabancaları, kılıçları ellerinde zabitlerimiz, kırbacımın aşağıya inmesiyle ahenin, demirden pek sağlam, bir kitle halinde, şiirane, aslanca bir savletle saldırma, ileri atıldılar. 29. Çocukluklarında özlemle bekledikleri bayramı 19 Ağustos 1915 günü siperde karşıladılar. 11. Tümen karargahında sade bir tören düzenlendi. Elbiselerin tozu toprağı temizlendi. Tabur berberleri lamba ışığında sabaha kadar çalıştılar. Ortada göz önünde yıkanma alışkanlığı olmayan genç subaylar cephe gerisinde çalıların arkasına gizlenip boy abdesti aldılar. Şafakla birlikte bayram namazı kılındı. İmam uzatmadı. Şehitlere rahmet, padişaha uzun ömür, orduya zafer diledi. Duayı kısa kesti. Alayların ön siperlerde olmayan ve sayıları bir hayli azalmış askerleri yan yana sıralanmış olan alay, tabur ve bölük komutanlarının önünden geçtiler. Bayramı içten bir sarılma ile kutladılar. Güneş Anadolu yakasındaki tepeler üzerinden yükselirken topçular da karşılıklı olarak ilk gülleleri gönderdiler. Bayram topları, çocukluğunun her bayram öncesi kuru sıkı atılan bayram topları, sevinç topları. Bayram öncesi babasının peşinde koyun pazarında bir aşağı bir yukarı aynı koyunları tekrar tekrar yoklayıp tartarak dolaştıklarını anımsadı. Aşırı tutumlu babası gerçek ağırlığını anlamak, tüy kabası bir koyunla aldatılmamak için her hayvanı yoklar, kendisi bu sıkıcı dolaşmalardan bıkar usanırdı. Koyunları çeke çeke sürüden ayırmak, pazara bir hayli uzak olan evlerine götürmek onun göreviydi. Evinden ayrılışını anımsadı. Bahçede kazılmış bir çukurun başına teker teker getirilen koyunları. 30. 11. Tümenin 33. ve 127. alayları 21 Ağustos'taki 2. Anafartalar Savaşı'nda cephenin sağında deniz tarafında savaşmaktaydı. Anadolu sahillerinde Beşige'de herhangi bir çıkarmaya karşı tümenden 3 tabur bırakılmıştı. Bunlar güçlü görünmek için Bozcaada'nın karşısındaki kıyılardan görünecek şekilde yürüyüşler yapmaktadırlar. Liman Monsanders anılarında Wilmer komutasındaki 11. tümenin Suğla Körfezi'nin kuzeyini Kireçtepe sırtlarını savunduğunu söyler. Burası müttefik donanmasının topçu ateşine açıktı. Ağustos çarpışmalarında müttefik cephesinden 45 bin kişi savaş dışı kalmıştı. Yaralıların sayısı çığ gibi büyümekte, hastaneler ve diğer sağlık servisleri bunlara yetişememekteydi. Komutanlar ümitlerini kaybetmişlerdi. Bu askerlere de geçmiş, onların da moralleri bozulmuştu.
Daha önce kolaylıkla göğüsledikleri güçlükleri, sıcak, pislik, kara sinekler, sivrisinekler, toz, kötü beslenme koşullarına, hele her taraflarını sarmış olan biti artık dayanamıyorlardı. Dizanteri salgını neredeyse savaş kadar yıldırmıştı askerleri. Tedavi için adalara gidenler gene hasta ve isteksiz olarak dönüyorlardı. Burada olup bitenlere inanamıyorum. Sanki sinemada bir film veya askercilik oynayan çocukları seyreder gibi. Her şeyi şakaya almak eğilimindeyim. Hatta çok iyi tanıdığım birinin paramparça olduğunu gördüğünde zavallı, yazık diyorsun ve başka bir şey düşünmüyorsun. Olup biteni ayrıntılarıyla fark edip algılamamamız bir şans. Yoksa felce uğramak işten değil. Leslie Grant. İnsan başkalarının çektiklerine kayıtsız kalmayı öğreniyor veya biliyor. Sonuç aynı. Zavallı falan filan diyorsun ve hemen unutuyorsun. Hatırlaman gerektiğinde de zavallı dostum diyorsun ve bunu tekrarlanması gereken bir formül gibi mekanik olarak yapıyorsun. Norman Burç. Yüzleri çökmüş sanki yaşlanmışlardı. Kendilerine verilen, dişleri kıran kuru peksimet ve sığır konservesinden bıkmışlardı. Aynı yoksulluk ve acıyı paylaşan iki taraf arasında yeniden dostluklar başladı. Siperler arasında birbirlerine sigara, yiyecek atıyorlar, kısa mesajlar gönderiyorlardı. Savaşın anlamını, töresini ve etiğini zamanla öğrenen Anzaklara Türkler giderek dost, bilmedikleri topraklarda bastıran sıcaklarla birlikte tabiat düşman oluyordu. Sinirlerimiz çok gergin. Sürekli bakmak, çevreyi dinlemek ve gözlemenin verdiği sinirsel baskı. Yürüyen birinin aniden bir şeyden sakınmak için saklandığını görüyorsun ve sonra istim bırakan bir geminin sesi duyuluyor. Saklananların bir geminin düdük sesini, yaklaşan bir mermi sesi sanmaları hepimizi güldürüyor. Fakat hepimiz aynı şeyi yapıyoruz. S.B. Bolton. Buradaki en büyük güçlük susuzluk. Son tıraşımı haftalar önce oldum. Yüzüm siper kazarken çıkan tozla kaplandı, savaşın izlerini taşıyor. Mataramdaki suyu çamurluydu, bir kaba koydum, yüzümü yıkadım. Sonra aynı kapta çayımı pişirdim. 4 haftadan beri yıkanmadım ve çamaşırlarımı değiştirmedim. Temizlik için bir tütün kutusuna sıkıştırılmış bir havlunun köşesini kullanıyorum. Suyun temizlik için kullanılması söz konusu değil. Gene bir şanssızlığa uğradım. Birkaç gün önce kurumuş peksimeti yemeye çalışırken azı dişlerimden biri kırıldı. P.S. Jackson. Bu arada siperlerde inanılması güç şeyler oluyor. Aynı kaderi paylaşan insanlar yaralılara yardım için düşmanlıkları unutup dostluk ve yardımlaşma çizgisinde birleşiyorlardı. Kendi yaramı, çekmekte olduğum acıyı unutmuştum. Bu insanlara yardım etmek istiyordum. Bizden ya da karşı taraftan oluşları artık önemli değildi. Yaralı bir subayın çantasında bulduğum elektrik fenerinin ışığında işe koyuldum. Bu sırada benim gibi bacağından yaralı bir Türk askeri yanıma geldi. İşbirliği yapmak istediğini anlatmak istiyordu. Hemen harekete geçtik. Bulabildiğimiz sargılarla beraber yaraları sarmaya, can çekişmekte olanların kurumuş dudaklarına, mataralarda kalmış suları damlatmaya başladık. Bu iş bir hayli sürmüştü. Nihayet Türk arkadaşım da ben de dermansız düşmüştük. Oraya yığılıp kalmadan kendimi bir sargı yerine kadar sürüklemek zorundaydım. İki düşman arkadaş el sıkışarak ayrıldık. L.H. Barlett. 31. 1915 Ağustos ayında bir gün Denizli tren istasyonu. Oğul ve torun özlemi çeken bir nine ve bir ana, Ağustos ayının bunaltıcı sıcağında treni karşılamaya istasyona indiler. Altıntop mahallesinden istasyona giden yeni açılmış, ağaçsız, gölgesiz uzun cadde boyunca yoruldukça iki yandaki Rum evlerinin taş merdivenlerine oturup dinlendiler. Ev sahiplerinin içeriye buyurununu kabul etmediler. Aceleleri vardı. Nine bir bardak suyla yetindi, odunla çalışan, zaten zamanında gelmeyen tren, savaş ve yakıt sıkıntısı nedeniyle iyice ne zaman geleceği belli olmaz olmuştu. Yeni, taş yapı istasyon binasının geniş saçakları altında tozlanmış beyaz başörtülü analar, nineler her pazartesi ve perşembe haftada 2 defa gelen ve oğullarından haber getirecek treni beklemekteydiler. Bu arada çene çalıyor, oğul torun lafı açılıncaya veya trenin düdüğü uzaktan ta Eskihisar'dan duyuluncaya kadar havadan, sudan, camızdan, sütten kesilen inekten konuşuyor, gelin dedikodusu yapıyorlardı. Zamanla bunlara bir umudu olmayan ve buraya niye geldiğini de bilmeyen bir Belki'ye sığınmış birkaç kadın daha katıldı. Gelinlerin istasyona inmesi usulden değildi. Onlar evden pek dışarı çıkmaz, babaları cephede olan kimi kucakta, kimi beşikte, kimi emzikte çocuklarına bakarlardı. Tren ağır ağır istasyona girince bir koşuşturma başlar. İnen birkaç hasta veya yaralı askerin etrafı çevrilir. Daha geçmiş olsun bile demeden telaşla "Ahmet'imi gördün mü, Mehmet'imi gördün mü?" diye sorulurdu. O yörenin acıdan yorgun kadınları bağırarak ağlamayı bilmez, ağıt yakmazlardı. Alınan haber iyi olsun, acı olsun, içe atılan sessiz bir hıçkırık başlardı. Uzak bir köşede siyahlar içindeki birkaç yaşlı Rum kadın da aynı kaderi paylaşır, çalışma taburlarındaki oğullarından haber getirecek birini beklerdi. Birkaç dakikada eller öpülür, söylenecek sözler söylenir, siperdeki karalanmış birkaç satır sahibine verilirdi. Çoğu hiçbir haber alamamış yorgun analar, nineler kalabalığı, şehri istasyona bağlayan uzun yol boyunca pandozoplu un fabrikasının usta ve işçileri için yapılmış, kendilerininkine benzemeyen yepyeni evler arasından geçerek yokuş yukarı tırmanmaya başlar. Akşam üzeri evlerine varınca gezekten dönecek ve belki biraz gecikecek camızın yolunu gözlerdi. Cepheden eve haber göndermenin en iyi yolu hastalanarak ya da yaralanarak hava değişimi alıp dönenlerden yararlanmaktı. Bir hayli düzenli olan posta servisi de savaş sırasında her şey gibi bozulmuştu. Mektuplar haber göndermek için iyi bir yol değildi. Bazıları çavuşların elinde ya da yolda kaybolurdu. En güvenli haberi yaralanıp biraz iyileşince memlekete gidenler götürürdü. Her gün Zığındere sırtlarında, daha sonra anafartalarda cephenin sağını tutan 11. Tümenin boy siperleri içinde, 126. ve 127. alayların postaları eğilerek koşarlar, "Tavas'a giden var, Çal'a giden var, Buldan'a giden var" diye top ve mitralyöz gürültüsünü bastırabilmek için avaz avaz bağırırlardı. "Anacığım iyiyim" yazan kısacık pusulalar, altına parmak basılmış, uzun uzun hal hatır soran, hazır asker mektupları toplanır, Nazilli'ye, Aydın'a, Denizli'ye doğru gidenlere verilirdi. Anneler de bunu bilir, tren yolu gözlerlerdi. Kömür yokluğundan odunla çalışan trenler sürekli gecikir, geniş saçaklı istasyon binasının önünde çömelmiş beyaz başörtülü anneler, nineler oğullarından, torunlarından haber getirecek treni beklemeyi sürdürürlerdi. 32. Gelibolu Yarımadası'nın ucundaki Seddülbahir, denizden yer yer 50-60, uçta ise 40-50 metre yükselen bir burundur. Denize dik inen yamaçlar müttefik karargahını, depoları, dağıtım, sağlık gibi destek hizmetlerini Türklerin topçu ateşinden korumaktaydı. Buna karşılık yamaçların güney bölümü, Fransızların tuttuğu Mortokoyu ve Hisarlık Tepesi, Asya yakasındaki Türk topçu ateşine açıktı. Müttefik askerler Asya bataryalarında çok gürültü çıkaran birine Asyalı Anne adını takmışlardı. Yarımadanın Ege Denizi yönünde gizlenmiş olan yamaçlarında göreli olarak sakin bir hayat sürüp gidiyordu. Burada çamaşır yıkamak, yıkanmak ya da yüzmek için denize girmek daha güvenliydi. Tüneldeki nöbetimde rapor edecek ilginç bir şey olmadı. İleriye doğru delerek ilerledikçe her çeşit toprak yanında zeminden takriben 7 metre kadar aşağıda toprağın içinde büyük miktarda çanak çömlek ve topraktan yapılmış şeylere rastladık. Bu güzel eşyalar çok iyi korunmuşlar. Çoğu kırmızı ve çok güzel bir dokuları var. Hepsi aynı tarih döneminden olmalı. Bir başka gecede bunlarla dolu bir yere rastlamıştık. O yerin büyüklüğü 2 metre kadardı. Bir mezar kapağı olmalı. Bir küçük parça almaya niyetliyim. Cyril Lawrence. Savaş ve topçu ateşleri iki önemli arkeolojik alanı ortaya çıkarmıştı. Seddülbahir köyünün yaklaşık 3 kilometre kuzeydoğusunda Kirte Deresi'nin hemen batısındaki Kara Ağaç Tepe Protesileon bölgesi bir rastlantı sonucu bulundu. Tünellerdeki ve top mermilerinin açtığı çukurlardaki arkeolojik kalıntıları fark eden müttefik ordusundaki arkeologlar bir çalışma başlattılar. Karaağaçtepe Neolitik, Orta ve Geç Kalkolitik, Erken Bronz, Helenistik ve Roma dönemlerinde iskan görmüştü. Mortokoy'un üzerindeki eski hisarlık, Elayus şehri ise İskender'in Asya seferindeki uğrak yerlerinden biriydi. Parmenyon, süvariyle piyadenin büyük kısmını Sestos'tan, Akbaş Kalesi, Abidos'a götürmek emrini aldı. Geri kalan piyade ile İskender, Troya kıyıları karşısında bulunan Elanios'a, bugün burada Çanakkale anıtı bulunmaktadır, gitti. Burada Protesilios'un mezarının bulunduğu tepeye çıktı. Protesilion, Troya'ya karşı yapılan savaşta ölen ilk Helen kahramanıdır. İskender, Protesilios'un mezarı başında, kendisinin doğu seferinde ondan daha şanslı olması dileğiyle kurban sundu. Müttefik siperleri, antik Elasius kentinin bulunduğu eski Hisarlık tepesinden, Ertuğrul koyundan ve Tekke koyundan başlayan, özel olarak döşenmiş dekovil hatlarıyla iskelelere bağlanıyordu. Her türlü malzeme siperleri bu yolla taşınmaktaydı. Bu yükler sonra katırlara aktarılacak, daha sonra da sırtçılar bunları ön siperlere taşıyacaklardı. Hafif dalgalı arazi iki tarafın gerilerdeki hareketini birbirinden gizlemekteydi. Müttefik askerler boş zamanlarında yaz sıcağında sahile inip denize giriyorlardı. Günün dedikoduları burada bağıra çağıra başkalarına iletiliyordu. Bir gazetenin Londra'dan cepheye ulaşması aylar alıyor, geldiğinde de verdiği haberler güncelliğini yitiriyordu. Bu nedenle dedikodular her gün dağıtılan Peninsula Press isimli tek sayfalık gazetenin abartılı ve iyimser haberleriyle başlıyordu. Bu haberler Türklerin aç kaldıkları, cephanelerinin tükendiği, bir uçak pilotunun gözlemine ve yorumuna dayanarak cepheden çekilmek üzere oldukları, Alçıtepe gerisinde kendilerine siper hazırladıkları, son bir darbeyle çökecekleri yolundaydı. Bunu donanmanın boğazları nasıl geçeceği, İstanbul'un denizden nasıl kuşatılacağı, Türklerin kayıtsız şartsız teslim olacakları senaryoları izlerdi. Askerler buna inanmak isterlerdi. İnanmayanlar, bu düşünceleri eleştirmeye kalkanlar, kötümserlerdi, bozgunculardı. Bütün sorun Alçıtepe'nin alınmasıydı. Haritalar açılır, mesafeler ölçülür, ağızların bir kenarına itilmiş pipolardan bir nefes çekilirdi. Her biri birer kurmay kesilen askerler ve genç subaylar, niçin şöyle değil de böyle saldırıldığı konusunda yorumlar yaparlardı. Bütün Seddülbahir cephesini bir Alçıtepe çılgınlığı sarmıştı. Alçıtepe'nin alınması artık iyice beklenmekte olan sonun başlangıcı olacaktı. Bu arada yarımadanın bıktırıcı rüzgarı her zamankinden daha sert esmekte, gündüz kara sinekler, gece de sivrisinekler daha dayanılmaz olmaktaydı. Alçıtepe her zamankinden daha ulaşılmaz görünmekteydi. Müttefik askerlerin deniz ve kumsaldaki oyunlarında çıkan kavgalar çoğu kez yumruklaşmaya dönüşüyordu. Askerler gerçek savaşı unutup Türkleri saldırdıklarından daha sert ve daha acımasızca birbirlerine giriyorlardı. Oyundaki kavga onların kendi kavgasıydı. Türklerle olansa zaman geçtikçe, hele sonbahar geldiğinde onlar için bir an önce bitmesi beklenen anlamsız bir kör dövüşüne dönmüştü. Bizim arkadaşlarımızdan biri İstanbul buradan ne kadar uzak diye soran bir pusula yazıp Türk siperlerine atmıştı. Gelen cevapta oraya ne kadar zamanda varmak isterdiniz deniliyordu. Bu pusulayı ağırlık yapması için bir çakıya sarıp göndermişler ve çakının geri gönderilmesini istemişlerdi. Çakıyı geriye attık fakat kısa düştü. Bize şöyle seslendiler: siperden çıkıp çakıyı alacağız, ateş etmeyin. Diğer bir gün onların siperlerine bir Alman subay geliyordu. Türkler bize hemen işaret ettiler ve siperlerimize girmemizi istediler. Bu işaret anlaşıldı. Makineli tüfekler siperlerin üzerinden bir gösteriş taraması yaptılar. Kuşkusuz yaralanan falan olmadı. Bu Türklerin savaştaki dürüstlüğünü gösteriyordu. L.C. Price.